Ayrım 18 Tek Hakan Nordik Sayfa 226 53. Bölüm. Sokağa adımını atar atmaz Ayla'nın kart vizitini çıkardı ve üzerindeki telefon numarasını tuşladı. Telefon kapalıydı. Adrese bir göz attı. Hemen arkadaki sokaktı. 2 dakika sonra apartmanın önündeydi. 3. katın zilini çaldı. Kapı açıldı. Asansörle 3. kata çıktı. Tam asansörden inerken karşıdaki dairenin kapısı açıldı ve Ayla'yla göz göze geldiler. Kadın korkunç bir haldeydi. 2 gözü de mosmordu ve biri şişip tamamen kapanmıştı. Diğer gözü de yarı açıktı. Dudağında kabuk tutmuş bir yara, alnında da bir bandaj vardı. Ellerinde çizikler ve morluklar görülüyordu. Üzerinde bol bir sabahlık olduğundan vücudunun diğer kısımlarında ne tür yaralar bereler olduğu anlaşılmıyordu. Ama güçlükle ayakta durduğu belliydi. DM'yi birden karşısında görünce dairenin kapısını kapatacak gibi bir hamle yaptı. Sonra geç kaldığını anlayıp vazgeçti. İsteksizce DM'yi içeri buyur etti. DM salona girip kanepeye çöktü. Kadının zorlukla adım atışından ve nefes alışından hem bacağında hem de muhtemelen kaburgalarında hasar olduğunu tahmin edebiliyordu. Geçmiş olsun, ne oldu?
Ufak bir kaza.
Kafeye uğradım, hem garsonlarla hem Recep Bey'le konuştum, kimse kazadan bahsetmedi. Ayla fazla canını acıtmadan koltuğa yerleşmeye çalışıyordu, gözünden bir damla yaş geldi. DM acıdan mı ya da üzüntüden veya utançtan mı olduğunu anlayamadı.
Aile içi bir kaza diyelim.
Ben de öyle tahmin etmiştim.
Nasıl anladınız?
Recep'in bizi birlikte gördüğünde yüzünün aldığı ifadeden ve sizin Recep'ten bahsederken hep ne kadar iyi bir adamdır diye abartmanızdan bir şeyler sakladığınız belliydi.
Recep'in bu karanlık yüzünün farkına tanıştıktan çok sonra vardım. Hastalık derecesinde kıskançtır. James'ten önce de bir müşteriyle fazlaca ilgilendim diye benzer bir olay yaşamıştım. Sonraki 2 yıl olaysız geçti. Ama James ile ilişkimi öğrenince çıldırdı. Hiçbir zaman bu kadar gözü dönüp bu kadar vahşice davranmamıştı. Bu sefer de anladığım kadarıyla benim James'le birlikte olmamdan çok bunu size anlatmış olma ihtimalim onu çıldırttı.
Tipik ilkel ayı davranışı desenize. Başkaları ne der meselesi?
Ayla'nın gözyaşları artmıştı. Bu sefer bu eve sığındım. Bu benim kendi evim. Recep'le yaşamaya başlamadan burada oturuyordum. Artık geri dönmeye niyetim yok. Sinirleri yatışınca her zaman olduğu gibi gene özür dileyip yalvarmaya başladı. Bakın, bütün bu çiçekler Recep'ten. Yarım saatte bir de telefon ediyor. Fakat bu sefer kararlıyım. Eğer buraya gelmeye kalkarsa polis çağıracağımı söyledim. Dün camdan gördüm, 2 kere apartmanın kapısına kadar geldi ve geri döndü. Fakat maalesef korkusu sadece 1 gün sürdü. Bugün taktik değiştirdi ve tehdide başladı. Eğer dönmezsem başıma bir şey geleceğini söylüyor.
Neden polise gitmiyorsunuz?
Bunu yanıma bırakır mı sanıyorsunuz?
Peki bu adamın gene aynı şeyi yapmasına izin mi vereceksiniz?
Genellikle bir süre sonra yatışır. O zaman sakince konuşmayı düşünüyorum. Çünkü ayrılmam kolay değil. Kafede benim de hissem var. Eğer kavgalı ayrılırsak o hisseyi asla bana vermez.
Madem ortaksınız nasıl vermez?
Resmi kayıt yok. Her şey onun üzerine gözüküyor.
DM, umarım her şey sizin istediğiniz şekilde hallolur diyerek konuyu kapattı. Geçen günkü konuşmamız yarım kaldı. Onun için sizi tekrar görmek istemiştim. James'in evinde olduğunuz gece dışarıda bekleyen adam konusu kafama takıldı. Adamı siz de görebildiniz mi?
Hayır, James perdeyi aniden kapattı. O içeri gidince ben de perdenin ucunu kaldırıp baktım. Ama sokağın köşesinde uzaklaşan bir karaltı gördüm sadece.
Tanıdığınız birine benziyor muydu?
Hayır.
Bu hayır gene otomatik çıkmıştı. Madem adam sokağın en uzak köşesinde sadece bir karaltıydı, o zaman tanıdık olup olmadığına nasıl bu kadar kesin karar verebiliyordu? Bu kadar emin olmak için adamı yakından görmüş olması gerekirdi. Recep miydi sokaktaki adam? Kadın durakladı. Bu soruyu beklemediği belliydi. Yutkundu ve yere bakarak,
"Hayır, kesinlikle Recep değildi," diye cevap verdi.
54. Bölüm. DM eve döndüğünde sakinleşmek için arka arkaya 2 vodka kola devirdi. Belli etmemişti ama Ayla'nın haline çok üzülmüştü. Bir süre televizyon izledi, sonra internete girip Diyarbakır uçağına bilet aldı. Osman Akdeniz'in telefonunu tuşladı.
Merhaba, ben de Eme. Öbür gün sabah 10 uçağıyla geliyorum.
Tamam, sizi yeğenim Miran karşılayacak.
Teşekkürler, öbür gün görüşmek üzere. Bilgisayarını açtı, e-postalarını gözden geçirdi. Den'den gelen e-postayı tıkladı. Lee'nin hakaretlerini sana yazmıyorum ama kısa zamanda işe yarar bir yazı göndermezsen ikimizin de başı belaya girecek. 55. Bölüm. Saat 3.15'ti. Recep az içmiş ama çok yorulmuştu. Bu gece son müşteriler bir türlü kalkmak bilmemişlerdi. Kafenin kepengini indirdi ve kilitledi. Ayla olmadığından birkaç gündür iki misli çalışmak zorunda kalıyordu. Eskiden işin çoğunu aileye yaptırdığından bütün gece köşe masada oturup rakısını yudumlar, masasına gelenlerle sohbet eder, iyice sarhoş olunca da kafeyi kapatmayı aileye bırakıp istediği zaman gidip yatardı. Kadının da inadı tutmuştu. Bu sefer barışmaya razı etmek için belli ki çok daha fazla gayret etmesi gerekecekti. Köşe başına gelince sağa döndü ve yavaş yavaş yokuşu inmeye koyuldu.
Ulan şu sokak lambasını bir aydır tamir etmediler diye içinden küfretti.
Karanlıkta yoldaki çukurları görmekle zorlanıyordu. Yokuşun ortalarına geldiğinde arkasında bir ayak sesi duyar gibi oldu, başını çevirdi. 4-5 metre gerisinde kaldırımın üzerinde birisi hızlı hızlı yokuş aşağı yürüyordu. Recep önüne dönüp iki adım atmıştı ki yandan sağ dizine inen korkunç bir darbeyle çığlık atarak yere yığıldı. Kar maskeli adam işini çok iyi biliyordu. İkinci bir darbeyle elindeki demir çubuğu Recep'in diğer dizinin tam ortasına indirdiğinde kırılan kemiğin çatırtısı Recep'in çığlığının arkasında kayboldu. Recep doğrulup eliyle dizini kavramaya çalışırken adam kulağına doğru eğildi ve boğuk bir sesle ''Bu bir uyarı. Eğer Ayla'ya bir daha dokunursan vücudunda kırılmadık tek bir kemik bile bırakmam.'' dedi. O sırada Recep'in çığlığı yüzünden uyanan ilk apartman sakini penceresini açıp başını dışarı uzattı. Bunu fark eden maskeli adam yokuş aşağı koşarak uzaklaştı ve sağdaki ilk sokağa sapıp kayboldu. Biraz daha koştuktan sonra tam caddeye çıkmadan DM başındaki kar maskesini çıkarıp cebine soktu. Saçlarını eliyle düzeltti ve ilk geçen taksiyi çevirip bindi. Bu da DM'nin ikinci kişiliğiydi. Sadece Recep çift kişilikli olacak değildi ya. Oldum olası kaba güç kullananlardan ve zayıf olanı ezenlerden nefret ederdi. Bu sefer biraz ileri gitmişti. Ama geçmişte de gerektiği zaman Recep gibi davranan insanlara derslerini vermekten hiçbir zaman kaçınmamıştı. 56. Bölüm. Öğle saatlerinde eski Diyarbakır Emniyet Müdürü ve Securas adlı uluslararası güvenlik şirketinin genel müdürü olan Ahmet Taran'ın arabasının Kemerburgaz yakınlarında boş bir arsada bulunduğu ve kaçırılmış olabileceği haberi ajanslara düştü. Polis Ahmet Taran'dan 36 saattir haber alınamadığını belirlemişti. Bütün İstanbul polisi alarmdaydı ve emniyet müdürlüğünde sabahtan beri konuyla ilgili 3 ayrı toplantı yapılmıştı. Hem İçişleri Bakanı hem de Emniyet Genel Müdürü konuyla bizzat ilgileniyorlardı. Operasyonun başına da zamanında Taran'ın yanında çalışmış olan Mahir'in şefi Başkomiser Hüseyin Yerlici getirilmişti. Saat 15.30 civarında olayla ilgili bilgisi olduğunu söyleyen Cevat Karan adlı görgü tanığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İki gece önce saat 2.30 sularında Cevat Karan adlı lokantacının Kemerburgaz'daki evine dönerken yolda arabası bozulmuştu. O da arabayı yolun kenarına bir ağacın altına çekmiş ve gelip kendisini alması için kardeşine telefon etmişti. Arabasının içinde kardeşini beklerken bir motor sesi duymuş ve bakınca yolun tam karşısındaki ağaçların altına bir arabanın yanaştığını görmüştü. Cevat Karan'ın arabasının farları sönük ve ortalık zifiri karanlık olduğu için karşıdan onu görmeleri çok zordu. Bu saatte boş arazide bir arabanın durması pek rastlanan bir şey değildi. Cevat Karan acaba karşıdaki araba da mı arızalandı, çıkıp bir sorsam mı diye aklından geçirirken şoför mahallinden inen uzun boylu şahıs bagajı açmış, rulo yapılmış bir halıya benzeyen uzun ve ağırca bir yükü çıkarmış ve yanına park ettiği koyu renk bir kamyonetin arka kapısını açarak ona aktarmıştı. Yaşlıca ve yeni kalp krizi geçirmiş olan Cevat Karan, gecenin o saatinde ıssız bir yol kenarında yapılan bu nakil işleminden ürkmüş ve yolun karşısına geçmek yerine kendi arabasının içinde iyice sinip beklemeyi tercih etmişti. Herhalde civarda oturan ve inşaat işi falan yapan biridir diye düşünmeyi tercih etmişti. Kamyonet ayrıldıktan 5 dakika sonra da zaten Cevat'ın kardeşi gelip kendisini almıştı. Ama bugün internette Ahmet Taran'ın boş arabasının nerede bulunduğunu görünce mecburen polisi aramıştı. Cevat Kara'nın ifadesini Hüseyin ve Mahir birlikte alıyorlardı.
Cevat Bey, bize kamyonete konan yükü tarif edebilir misiniz?
Bayağı uzun bir paketti, hatta halı diyebilirim. Rulo yapılmış bir halıyı andırıyordu.
Neden halı olduğunu düşündünüz?
Çünkü taşırken büküldü.
Peki taşınanın bir insan olma ihtimali var mı sizce?
Boş araba ve kaçırılma ihtimalini duyunca benim de aklıma bu geldi. Zaten sizi ondan aradım. Uzunluğuna ve katlanabilmesine bakılırsa evet, battaniye gibi bir şeye sarılmış bir insan da olabilir. Ama söylediğim gibi arada epey mesafe vardı ve çok karanlıktı. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyorum.
Hatırlayabildiğiniz kadarıyla yükü nakleden şahsı tarif edebilir misiniz? Lütfen iyi düşünün. En ufak detay bile bizim için önemli bir ipucu olabilir.
Söylediğim gibi araba yolun karşı tarafındaydı. Arada refüj vardı ve epey karanlıktı. Farların önünden de geçmediği için hep silüet halinde gördüm. Uzun boylu, zayıf biriydi. Tamamen siyah giyinmişti ve başında bir kasket vardı.
Kamyonet ne marka ve ne renkti?
Markasını bilemem ama yük taşınan, Doblo tipi, arkası tamamen kapalı kamyonetlerdendi. Koyu renkli, siyah veya lacivert olabilir.
Plakayı görebildiniz mi?
Benim olduğum mesafeden plakayı seçmem imkansızdı. Zaten yükleme bitince de hemen uzaklaştı.
Peki, teşekkür ederiz. Gerekirse tekrar sizi arayacağız.
Cevat Bey kalktı, el sıkıştılar. Tam kapıya gelmişti ki birden durdu. Asıl en dikkat çekici noktayı söylemeyi unuttum. Adamın bir ayağı aksıyordu.
57. Bölüm. Melisa DM'ye telefon edip akşam babasının verdiği davete birlikte gitmelerini teklif etmişti.
Aslında yalnız gitmek istemiyorum, o yüzden seni aradım. Ama bir taraftan da bu kadar sıkıntı arasında senin için de değişiklik olur. Hem biraz kafanı dağıtırsın hem de bütün İstanbul sosyetesini bir arada görme şansını kaçırmamış olursun diye dalgasını da geçmişti. DM'de fazla nazlanmadan daveti kabul etmişti. Melisa kapıya yaklaşırken SMS attı. DM aşağı indiğinde araba kapıdaydı. Kız göz kamaştırıyordu. Sade ama zarif turkuvaz mini bir elbise, turkuvaz küpeler ve hafif bir makyaj herkesin başını döndüren güzelliği ortaya çıkmıştı. DM onun bu halini görünce normal günlerde özellikle bakımsız görünmeye çalıştığına karar verdi. Devamlı böyle gezmeye kalkışsa herhalde iş yerindeki hiçbir erkek çalışamazdı. Herhangi bir moda dergisine kapak olabilecek kadar güzeldi. Köprü yolu her zaman olduğu gibi yoğundu. DM babanın verdiği bir davet olduğunu söyledin ama başka bilgi vermedin. Baban bu daveti ne için veriyor? Kusura bakma, haklısın, biraz anlatmalıydım. Benim babam emekli orgeneral Necmi Türkkan. James'in ve senin askerlerle ilgili fikirlerinizi bildiğim için gerekmedikçe babamdan bahsetmek istemedim.
Ben askerlere değil darbeci askerlere karşıyım.
Biliyorum, zaten babam emekli olalı 6-7 sene oldu. Darbe söylentilerinde falan da hiç adı geçmedi. Biraz klasik olacak ama babam tanıdığın askerlere hiç benzemez.
Gay mi?
Kızın buz gibi bakışlarını görünce DM hemen durumu toparlamaya çalıştı.
Özür dilerim, asker çocuğu için biraz ağır bir espri oldu. Sen babanı savunmak zorunda kalma diye ortalığı yumuşatmaya çalıştım.
Kız hiç cevap vermedi. 5 dakika kadar konuşmadılar. DM kızın öfkesinin azaldığını tahmin edince tekrar konuşmaya cesaret etti.
Baban şimdi ne yapıyor?
Şimdi bir holdingin ve bir bankanın yönetim kurulunda.
Deme, tabii albaylıktan emekli olursan apartman yöneticiliğiyle yetinmek zorundasın. Ama generallikten emekli olursan holding yönetim kurulu üyeliğinden aşağısı kurtarmaz diye içinden geçirdi.
Kızın babasının asker olması nedense DM'yi huzursuz etmişti. Gençliğinde hızlı solcuyken flört ettiği tek kızın babasının paşa olduğunu öğrenince hiçbir sebep göstermeksizin kızı terk etmişti.
Ne kadar salakmışım diye düşündü. Kızın ne suçu vardı ki?
Gene de paşanın durumu öğrense kızının uzun saçlı bir solcuyla birlikte olmasına asla izin vermeyeceğinden de emindi. Netice aynı olacaktı. Reddedilmemek için DM erken davranmıştı.
Baban neden bu daveti veriyor?
Geldik benim için en hassas konuya. Babamın genç bir sevgilisi var. Kadın babamdan 30 yaş küçük ve oyuncu. Oyuncu dediysem dizi oyuncusu, yani televizyon starı. Güzellik kraliçeliğinden mankenliğe, oradan da dizi oyunculuğuna atladı ve ilk dizisiyle çok popüler oldu. Şimdi de ikinci diziye başladı. Babam hem kadının doğum gününü hem de aldığı en başarılı çıkış yapan oyuncu türünden magazin gazetecilerinin verdiği bir ödülü kutlamak için bu partiyi veriyor. Dedikodulara göre bu ikinci diziyi babam finanse ediyormuş. Bütün bunlar olabilir tabii ama benim hassas olduğum nokta babamın annemi kanser olmuşken bu kadın için terk etmesi. İlk öğrendiğimde çok öfkelendim ama annem ayrılmayı kendisinin istediğini söyleyince bana da susmak düştü. Aslında bu ilişki uzun süredir devam ediyordu, annem de muhtemelen biliyordu. Zaten babamın hayatı boyunca hep kaçamakları olmuştu. Bir keresinde lisedeyken arkadaşlarla okulu kırdığımda babamı genç bir kızla bir lokantada el ele göz göze görmüştüm. O da bunun iş yemeği olduğunu anlatmaya çalışmıştı. O günden itibaren babamın başka kadınlarla ilişkileri olabileceğini hep biliyordum. Bütün bu ilişkilerine rağmen babam hayatı boyunca anneme de bana da hep çok iyi davrandı. Ta ki bu kadına rastlayana kadar. Bu olayda bile babama karşı çıkamadım. Çünkü hep hayattaki tek zayıf noktasının ben olduğumu ve beni asla kırmayacağını söyler, bana küçükten beri prensesim der. Bir kız çocuğunun hele küçükken bundan etkilenmemesi çok zor. Benim de ona zaafım var ve hiçbir zaman kötü davranamıyorum. Sanıyorum babam boşanmadan diğer kadını idare ederek hayatını sürdürmeyi planlıyordu. Ama annem duruma dayanamadı. Benim anne ve babamla ilişkim biraz tuhaftır. Bir sürü konuyu konuşuruz ama ikisinin ilişkisini ne ben konuşmaya cesaret ettim ne de onlar bundan bahsetmek istediler. Her ne kadar boşanmayı isteyen annem olsa da bu genç sevgili meselesine bir türlü alışamıyorum. Belki annem hasta olmasa daha kolay kabullenebilirdim. Fakat ne kadar gayret etsem de kadına iyi davranmak bir türlü elimden gelmiyor.
Peki o zaman neden gidiyoruz bu davete?
Çünkü benim orada olmam babam için önemli. Çok ısrar etti davete katılmam için.
Yani gidersen kadını onaylamış mı olacaksın?
Umarım herkes öyle düşünmez.
DM kızın bir anda bu kadar şeyi anlatmış olmasına şaşırmıştı. Ne söyleyeceğini bilemedi. Suskun kalmayı tercih etti ve yolun geri kalanında hiç konuşmadılar. Moda Deniz Kulübü'ne varınca arabayı zorlukla park ettiler. Otopark tıklım tıklım doluydu. Moda Deniz Kulübü kurulduğu yıllarda sadece Cumhuriyet aristokrasisi denilebilecek, tabii o zamanki ülke şartlarında ne kadar aristokrat olunabilirse, varlıklı ve göreceli olarak daha iyi eğitimli kişilerin kabul edildiği bir seçkinler kulübüydü. 50'li, 60'lı ve 70'li yıllarda Moda Deniz Kulübü, Circle Dorian ve Büyükada'daki Anadolu Kulübü'ne üye olabilmek her baba yiğidin harcı değildi. Bu üç kulüpten birine üyelik, sosyete denilen ne idüğü belirsiz gruba kabul edilmek ve önünüzde bütün kapıların açılması anlamına gelirdi. DM'nin üvey babası Melih Varlıklı Moda Deniz Kulübü'ne üye olduğundan DM küçük yaşta bu havayı teneffüs etmiş, solcu olduktan sonra da kulübün kapısından içeri adımını atmamıştı. Kulüple ilgili en kötü anısı ise annesinin kumar merakının bu kulüpte gelişip iyice kontrolden çıkmasıydı. Kumarbazların çocukları giriş katında denize girip yemek yerken kendileri de üst katta saatlerce kumar oynarlardı. DM'nin de çocukluğunun büyük bir bölümü bu kulüpte annesinin kumar oynamasını bekleyerek geçmişti. En azından burada kendi yaşında çocuklar ve yazları denize girme imkanı vardı. Ama gene de bu binaya gelmek annesi ve kumarla ilgili en kötü hatıralarının canlanmasına sebep olmuştu. Saatlerce masa başından kalkmadan oynayan anne, kaybettiği için sinirli anne, çocuğundan bir kap yemeği esirgeyip kumara koşan anne, kumar oynamayan kulüp üyelerinin DM'ye acıyan bakışları, kumarda bol para kaybetmesine rağmen oğluna harçlık vermeyi hep unutan, DM'nin harçlığı bile muhtemelen kumara gidiyordu. Anne, DM'nin diğer çocuklara göre biraz daha eski kıyafetleri, kızların bu yüzden ona yüz verme işi, kulüpteki kızlar da küçük yaştan itibaren anne babaları gibi hayatlarının odağına para, güç ve hırsı koyup ona göre davranırlardı. Anılar, kötü anılar. Son 20 yıldır ülkede yaşanan değişiklik Moda Deniz Kulübü'ne de yansımış ve parayı bastıran her sonradan görme zengin üye olarak kabul edilmeye başlanmıştı. Dört şekerli ciplerinden taşan göbekleriyle parayı nereden bulduğu belli olmayan ayımsılar ve yavruları kulübü istila etmişti. Eskiden de dayanılmaz bir yerde ama şimdi artık kapısından girmek bile DM için ekstra enerji gerektiriyordu. Zaten her şeyin değiştiği kapıdan girer girmez insanın yüzüne tokat gibi çarpıyordu. Kadınların 3-5 istisna haricinde neredeyse hepsi boyalı sarışındı. Sadece burayı gören bir yabancı Türkiye'de hiç esmer veya kumral kadın olmadığını düşünebilirdi. DM ve Melisa boyalı sarışınlar delizini yararak ilerlemeye çalıştılar. Boyalı sarışınlar kilolarına göre öbekleşmişlerdi. 10 kilo fazlası olanlar bir tarafta, 20 kilo fazlası olanlar başka bir köşede, 30 kilo ve üstü fazlası olan ümitsizler diğer bir köşede gruplaşmışlardı. Çoğunun göğüslerinin, yüzlerinin ve vücutlarında estetik ameliyata uygun her yerlerinin elden geçirilmiş olmasına ve üstlerindeki kıyafetlerin her birinin ufak bir servet tutmasına rağmen Allah'ın verdiği şekilsizliği ve sakinliği hiçbir şey örtemiyordu. DM dikkatli baktığında her 8-10 kadının takılarının toplamıyla bir kuyumcu dükkanı açılabileceğini hesapladı. Allah'tan aralarda tek tük de olsa bu kadınların 15-20 yaş arası henüz tamir görmemiş versiyonlarından da vardı da onlar görüntüyü biraz dengeliyorlardı. Erkeklerin kadınlardan farkı saçlarının boyalı olmaması ve daha az botokslu olmalarıydı. Ama göt göbek 30'unu geçmiş her erkekte yerindeydi evvelallah. Aslında genel hava DM'nin eski karısı Rachel'ın anne babasının üye olduğu Country Club'dakinin aynıydı. Evliliklerinin başlangıcında kendini zorlayarak kayınvalide ve kayınpederiyle onların kulübünde bir iki kere yemek yemiş ve aynı moda deniz kulübünde hissettiği duyguları yaşamıştı. Aradaki 10 bin kilometrelik mesafe okyanus ve farklı ülkelerde olmaları işin özünü değiştirmiyordu. Bu tip yerlere üye olan insanların özü ciğeri aynıydı. Çok param var. Halk denilen kalabalıklardan üstünüm. Onlardan daha iyi şartlarda yaşamayı hak ediyorum. Paramla her şeyi satın alabilirim. Herkese istediğimi yaptırabilirim vesaire vesaire. Lise ve üniversite yıllarında solcu olmasında ve ileri yaşlarda da hayatına sol sempatizanı olarak devam etmesinde bu tip insanlara olan tepkisinin de hatırı sayılır bir etkisi vardı. Diğer taraftan bu kulüp çocukları arasından neden daha fazla sayıda kendisi gibi tepkili insan çıkmadığına da şaşardı. Herhalde erkekler için babalarının her türlü üç kağıdı yaparak büyüttükleri servetleri yönetmek, başka işe girip yükselmeye çalışmaktan çok daha kolaydı. Kızlar için de özellikle eli yüzü düzgünce olanların tüm hayatlarını ara sıra bacaklarını açarak hizmetçi ve uşakların servis yaptığı köşklerde dünyanın en pahalı markalarını giyerek yazları Göcek'te veya Côte d'Azur'da bronzlaşarak kışları da Londra, Paris, New York'ta alışveriş safarilerine katılarak geçirmek daha tatlı ve kolaydı mutlaka. Bu yorucu faaliyetlerden arta kalan boş vakitlerini de kendilerine benzeyen diğer kadınlarla kıyafet ve mücevher konularında sidik yarıştırarak doldururlardı. 18. ayının sonu. Sayfa 240.